Ayrım 27, sayfa 376, Hipnozcu Lars Kepler. Kumlu deniz dibinde bütün grup yarım daire şeklinde karşımda duruyordu. Düz ve kocaman bir alandı. Sular aydınlık, açık yeşildi. Ayaklarımızın altındaki kumlar küçük, düzenli dalgalarla hareket ediyordu. Üzerimizde pembe, parlak deniz anaları vardı. Arada bir kumların arasından fırlayan balıklar geride bir kum bulutu bırakarak kayboluyordu. Şimdi hepimiz en dipteyiz dedim. Gözlerini açıp doğrudan bana baktılar. Charlotte, bugün başlama sırası sende dedim. Ne görüyorsun, neredesin? Dudakları sessizce kıpırdadı. Burada tehlikeli hiçbir şey yok dedim. Biz her zaman arkandayız. Biliyorum dedi monoton bir biçimde. Uyur gezerler gibi boş, uzak bir ifadeyle baktı bana. Kapının önünde duruyorsun dedim, içeri girmek ister misin? Başını salladı, saçları suyun akıntısında dalgalandı. Şimdi kapıdan gir dedim. Evet. Ne görüyorsun? Bilmiyorum. İçeri girdin mi diye sordum, sesimi acele etmesini istediğim bir tını yükleyerek. Evet. Bir şey görebiliyor musun?
Evet.
Tuhaf bir şey mi var?
Bilmiyorum, sanmıyorum.
Ne gördüğünü söyle bana dedim çabukça. Başını salladı. Saçlarının arasından küçük kabarcıklar çıkıp parlayarak yüzeye yükseldi. Birden yanlış yaptığımı fark ettim. Charlotte'u duymuyor, ona rehberlik etmiyor, ileri doğru itiyordum. Yine de kendimi tutamayıp büyük babanın evindesin dedim.
Evet dedi boğuk bir sesle.
İçeridesin, ilerliyorsun.
İstemiyorum.
Yalnızca bir adım.
Şimdi değil diye fısıldadı.
Başını kaldırıyor, bakıyorsun.
İstemiyorum.
Alt dudağı titriyordu. Tuhaf bir şey görüyor musun diye ısrar ettim. Orada olmaması gereken bir şey. Alnında derin bir çizgi belirdi. Çözülmek, sıyrılıp hipnozdan çıkmak üzere olduğunu fark ettim birden. Bu hiç iyi bir şey değildi, çok tehlikeli olabilirdi. Eğer hipnozdan çok çabuk çıkarsa derin bir bunalıma sürüklenebilirdi. Ağzından ışıklı bir zincir gibi kocaman kabarcıklar çıkmaya başlamıştı. Yüzü parıldadı, alnından yeşil mavi çizgiler geçti. Bakmak zorunda değilsin Charlotte dedim sakinleştirici bir sesle. Cam kapıları açıp bahçeye çıkabilirsin istersen. Vücudu sarsılmaya başlayınca çok geç kaldığımı anladım. Şimdi çok sakiniz diye fısıldadım. Uzanıp hafifçe omzuna dokundum. Dudaklarının rengi atmış, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Charlotte, birlikte dikkatle yüzeye çıkacağız dedim. Ayaklarıyla kumları savurup yüzeye doğru yükseldim. Bekle dedim usulca. Marek bana bakıyor, bir şey söylemeye çalışıyordu. Yukarı doğru yükseliyoruz, ona kadar sayıyorum diye devam ettim hızla yüzeye doğru çıkarken. Ona kadar saydığımda gözlerinizi açacak, kendinizi iyi hissedecek ve... Charlotte derin bir nefes alıp sallanarak ayağa kalktı, elbiselerini düzeltti ve soran gözlerle bana baktı. Kısa bir ara verelim dedim. Sibel yavaşça kalkıp sigara içmeye çıktı. Pierre onu izledi. Yussi olduğu yerde kaldı. Hiçbiri tam uyanmış değildi. Çıkış çok dik ve hızlı olmuştu. Birazdan tekrar aşağı ineceğimizden grubu bulanık bilinç yüzeyinde tutmanın daha iyi olacağını düşünüyordum. Yerimden kalkmadım. Yüzümü ovalayıp birkaç not aldım. Marek bana doğru geldi. Aferin dedi alaycı bir gülümsemeyle. Düşündüğüm gibi olmadı dedim başımı kaldırmadan. Bence çok komikti dedi. Takılarını şakırdatarak Lydia yaklaştı. İçeri sızan güneş ışığının içinden geçerken kınalı saçları bakır teller gibi parladı. Ne dedim? Komik olan neydi? Şu üst sınıf orospusunu ait olduğu yere götürmen dedi Marek.
Ne dedin dedi Lydia?
Senden bahsetmiyorum şu... Charlotte orospu diyemezsin çünkü bu doğru değil dedi Lydia yumuşak bir sesle.
Tamam mı Marek?
İyi aman. Bir orospu ne yapar biliyor musun?
Evet.
Orospu olmak için diye gülümseyerek devam etti Lydia. Kötü olmak gerekmez, bu bir tercih sorunu. Şakti ile ilgili bir şey, dipnot şakti ile Hintçe kutsal güç, ilahi dişi yaratıcı güç. Kadınsı enerjiyle, kadın iktidarıyla... Ben de onu diyorum dedi Marek coşkuyla. Kadınlar iktidar istiyor, onlara hiç acımıyorum. notlarıma bakarmış gibi yapıp onları dinliyordum. Çakralarını dengede tutamayanlar var dedi Lydia sakince. Dipnot çakra insan bedeninde bulunan 7 enerji merkezi. Tabii ki bu tür insanlar kendilerini kötü hissediyorlar. Marek Semyonovic oturdu, endişeye kapılmış gibiydi. Diliyle dudaklarını yalayarak Lydia'ya baktı. Perili evde bir şeyler oldu dedi. Bunu biliyorum ama... Sustu, dişlerini öyle bir sıktı ki çene kasları açığa çıktı. Bir sorun yok aslında diyen Lydia, Marek'in bir elini ellerinin arasına aldı. Niçin hatırlayamıyorum. Sibel ve Pierre tekrar odaya geldiler. Herkes sessiz ve durgundu. Charlotte çok kırılgan görünüyordu. Ellerini omuzlarına koyarak ince kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Video kamerasının kasetini değiştirdim. Tarih ve saati sesli olarak kaydettim. Herkesin hipnoz sonrası evrede olduğunu belirttim. Kameranın görüş açısını kontrol edip sehpasını biraz yükselttim. Sonra sandalyeleri düzeltip herkese oturmasını söyledim. Vakit tamam, devam edeceğiz dedim. Birden kapı çalındı ve Eva Blau içeri girdi. Gerginliği yüzünden okunuyordu. Hoş geldin dedim.
Ben mi?
Evet. Paltosunu alıp asarken yanakları ve boynu kızardı. Yarım daire şeklinde dizili sandalyelere bir sandalye daha ekleyip oturmasını söyledim. Eva Blau daha önce Doktor Olson'un hastasıydı. Bundan sonra bizimle birlikte olacak. Ona sıcak bir hoş geldin diyoruz. Sibel ağırbaşlı bir selam verdi. Charlotte dostça gülümsedi. Diğerleri utangaç bir selamla yetinirken Marek hiç görmemiş gibi davrandı. Eva Blau sandalyeye oturup ellerini bacaklarının arasına sıkıştırdı. Yerime geçip seansın ikinci aşamasını başlattım. Rahatlayalım. Ayaklarımız yerde, ellerimiz dizlerimizde. İlk bölüm tam umduğum gibi olmadı.
Özür dilerim dedi Charlotte.
Kimsenin özür dilemesine gerek yok, hele senin hiç yok. Umarım bunu anlıyorsundur. Eva Blau gözlerini üzerime dikmiş beni inceliyordu. İlk bölümde ifade ettiğimiz düşünce ve bağlantıları ele alalım dedi. Yorum yapmak isteyen var mı?
Çok karmaşık dedi Sibel.
Sinir bozucu dedi Yusi. Yani gözlerimi açıp başımı kaşıyana kadar her şey bitmişti. Ne hissettin dedim.
Saç dedi Yusi gülümseyerek.
''Saç mı?'' diye kıkırdadı Sibel. ''Başımı kaşırken'' dedi Yusi. Birkaçı bu şakaya güldü. ''Bana çağrışımlar verin'' diye devam ettim. ''Charlotte?''
''Bilemiyorum'' dedi. ''Saç, belki sakal, yok.''
''Hippi'' dedi Pierre. ''Motosikletli bir hippi burada oturmuş, ciklet çiğniyor ve...'' Birden ayağa fırlayan Eva hırıltılı bir sesle ''Bu yaptığınız çok çocuksu'' dedi. ''Neden böyle düşünüyorsun?'' diye sordum. Eva cevap vermeden yerine oturup kollarını göğsünde kavuşturdu. Pierre'e dönüp devam etmek istiyor musun denip. Pierre başını iki yana salladı. İki elinin işaret parmağını haç yapıp kendini ondan koruyormuş gibi Eva'ya doğru uzattı. Dennis Hopper'ı hippi olduğu için öldürdüler diye fısıldadı. Sibel kıkırdayarak göz ucuyla bana baktı. Yussi boğazını temizleyip bir elini kaldırarak Eva'ya döndü. Perili eve gidersen bizim gibi çocuksulardan kurtulursun dedi ağır Norland aksanıyla. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Perili evin grupta ne anlama geldiğini Eva bilemezdi ama bir şey demedim. Eva Blau hırsla Yussi'ye döndü. Çok sert karşılık verecekmiş gibiydi ama belki de Yussi'nin sesindeki ciddiyet ile gözlerindeki sakin ifadeden dolayı kendini tuttu. Eva, rahatlama egzersizleriyle başlıyoruz. Sonra ben sizleri teker teker veya ikişer ikişer hipnotize edeceğim diye açıkladım. Hangi bilinç seviyesinde bulunduğunun önemi yok. Herkes her zaman katılabilir. Alaycı bir gülümseme geçti Eva'nın yüzünden. Bazen diye devam ettim. Eğer durumun uygun olduğunu hissedersem bütün grubu derin hipnoza sokmaya çalışırım. Sandalyemi yaklaştırdım ve herkese gözlerini kapatıp geriye yaslanmalarını istedim. Ayaklarınızı yere sağlam basıyor ve ellerinizi dizlerinize koyuyorsunuz. Onları derin bir rahatlama durumuna çekerken Eva Blau'nun gizli odalarını araştırmalıyım diye düşünüyordum. Gruba uyum göstermesi için bu zorunluydu. Geriye doğru sayarken soluk alıp verişlerini dinledim. Onları hafif bir hipnoz durumuna sokup suyun gümüşü yüzeyinin hemen altında bıraktım.
Eva, şimdi yalnızca seninle konuşuyorum dedim. Bana güven, sana rehberlik edeceğim. Tehlikeli hiçbir şey olmayacak. Gevşediğini ve güvende olduğunu hissedeceksin. Benim sesimi dinleyip sözlerimi takip edeceksin. Sözlerimi izle, sorgulama. Bir sözcük akıntısının içinde olacaksın. Ne önde ne de arkada. Tam ortasında. Gri suya batıyorduk. Dalgalı bir aynada grubun geri kalanlarını silik bir biçimde görüyordum. Etrafında deniz yosunları dalgalanan bir halat boyunca karanlık derinliklere daldık. Eva Blanc'ın sandalyesinin arkasında durmuş, bir elimi omzuna koymuş, sakinleştirici bir sesle konuşuyordum. Saçı sigara dumanı kokuyordu. Geriye yaslanmış, yüzü gevşemişti. Benim kendi trans durumumda Eva'nın etrafındaki su bazen kahverengi bazen griydi. Yüzü gölgede, ağzı sıkıca kapalıydı. Kaşları çatılmış, bakışları karanlıktı. Lars Olson'un notlarında onun geçmişiyle ilgili hemen hemen hiçbir şey yoktu. Bunu kendim araştırmak zorundaydım. Bu yüzden dikkatli bir giriş yapmaya karar verdim. En kolay yol sakin ve neşeli olanıydı. 10 yaşındasın Eva dedim ve yüzünü görebilmek için ön tarafa geçtim. Göğüs kafesi belli belirsiz hareket ediyor, sakin, diyaframdan nefes alıyordu. 10 yaşındasın, güzel bir gün, mutlusun. Neden mutlusun? Dudaklarını tatlı bir tebessümle büktü. Çünkü adam su birikintilerinde dans ederek su sıçratıyor dedi. Kim dans ediyor? Kim mi? Bir süre sustu. Annem Jean Kelly diyor. Ah, yağmur altında filmini mi izliyorsun? Annem izliyor. Sen izlemiyor musun?
İzliyorum.
Ve keyiflisin. Eva başını yavaşça salladı.
Neler oluyor?
Eva... Çenesi yavaşça göğsüne düştü. Birden dudakları titremeye başladı. Eva.
Benim karnım büyük dedi usulca.
Karnın mı?
Kocaman dedi ağlamaklı bir sesle.
Yanında oturan Yussi pufladı. Göz ucuyla dudaklarını oynattığını fark ettim. Perili ev diye fısıldadı. Perili ev. Eva dinle beni dedim. Bu odadaki herkesi duyabilirsin ama yalnızca beni dinleyeceksin. Diğerlerinin söylediklerine aldırma. Yalnızca benim sesime kulak ver.
Tamam dedi mutlu bir yüz ifadesiyle.
Karnın niçin büyük biliyor musun diye sordum.
Bilmiyorum.
Hayır bence biliyorsun dedim ama şimdi karnını düşünme. Tekrar televizyona bakmak ister misin? Ben seni izleyeceğim, senin yanında olacağım, sonuna kadar, ne olursa olsun. Söz veriyorum, bana güvenebilirsin.
Perili eve gitmek istiyorum diye fısıldadı Eva.
Geriye doğru sayarak onu aşağı inen merdivenlere yönlendirirken tuhaf bir durum olduğunu düşünüyordum. Kayalardan aşağı yavaş yavaş derinlere dalarken vücut sıcaklığında sularla kuşatıldım. Eva Blau başını kaldırdı, diliyle dudaklarını ıslattı, yanaklarını içine çekti ve fısıldadı.
Birini götürdüklerini görüyorum. Küçük birini alıp götürüyorlar.
Kim kimi götürüyor diye sordum. Eva'nın soluk alıp verişi düzensizleşti, yüzü karardı, önünden bulanık sular aktı.
Saçlarını at kuyruğu yapmış bir adam deyinledi. Adam onu tavana asıyor.
Bir eliyle etrafında deniz yosunları dalgalanan halata tutunduğunu gördüm, bacaklarını yavaşça sallıyordu. Baş döndürücü bir hızla hipnozun dışına çıktım. Eva Blau numara yapıyordu, hipnoz altında değildi. Bunu nasıl anladığımı bilemiyordum ama emindim. Benim talimatlarıma direnmiş, telkinlerime karşı koymuştu. Beynim buz gibi bir sesle fısıldadı. Eva yalan söylüyor, hipnoz altında değil. Oturduğu sandalyede sert hareketlerle öne arkaya sallanıyordu.
Adam küçük adamı sürüklüyor, şiddetle sürüklüyor.
Birden göz göze geldik ve Eva durdu, dudaklarına alaycı bir sırıtma yerleşti.
İyi miydim diye sordu.
Cevap vermedim, öylece baktım. Ayağa kalktı, askıdan paltosunu alıp odadan çıktı. Bir kağıda perili ev yazdım. 14 numaralı kasetin etrafına sarıp üstüne bir lastik geçirdim. Ama her zamanki gibi arşive koymayacak, odama götürecektim. Eva Blau'nun yalanını ve kendi tepkimi incelemek istiyordum ama daha seans odasından koridora çıkar çıkmaz yanlış gidenin ne olduğunu anladım.
Eva yüzündeki ifadenin farkındaydı. Tatlı bir ifade takınmaya çalışmıştı. Hipnoz altındaki kişilerin çıplak, ifadesiz yüzü yoktu onda. Hipnoz altındaki kişi gülümseyebilirdi. Ama bildik bir gülümseme değil, uykulu, gevşek bir gülümseme olurdu bu. O genç stajyer odamın kapısında beni bekliyordu. Adını hatırlayabildiğim için kendime şaşırdım. Maya Svartling. Selamlaştık. Ben kapıyı açarken sizi böyle rahatsız ettiğim için kusura bakmayın dedi aceleyle. Ama tezimin ilk bölümünü sizin araştırmanıza dayandırdığım için danışman hocam sizinle bir söyleşi yapmamı önerdi. Anlıyorum dedim. Birkaç soru sormam mümkün mü dedi. Bir an bakışlarını küçük bir kızın bakışlarına benzettim. Berrak ama güvensiz. Ten rengi çok açık ama gözleri simsiyahtı. Özenle taranıp örülmüş saçları parlıyordu. Eski stil saç kesimi ona yakışmıştı. Olur mu diye inedi. Ne kadar inatçıyımdır bilemezsiniz. Gülümseyerek baktığımı fark ettim. Bu kızda aydınlık, sağlıklı bir şey vardı. Çok fazla düşünmeden ellerimi iki yana açarak müsait olduğumu söyledim. Bir kahkaha atıp memnun bir ifadeyle baktı. Kapıyı açtım. Maya teklif beklemeden peşimden odaya daldı. Masanın önündeki sandalyeye kurulup not defteri ve kalemini çıkarttı. Gülümseyerek bana bakmaya başladı. Ne sormak istiyorsun? Yüzü kıpkırmızı oldu. Dudaklarında hala o geniş gülümseme vardı. Sanki bu gülümseme dudaklarına yapışmıştı da bir türlü silip atamıyordu. Uygulamaya başlarsak hastanın sizi aldatma imkanı ne? Duymak istediğin şeyleri söyleme olasılıkları. Bugün başıma tam da bu geldi diye gülümsedim. Bir hastam hipnotize olmak istemedi, karşı koydu. Hipnotize olmadı ama olmuş gibi davrandı. Maya rahatlamış, kendine daha fazla güveni gelmişti. Numara mı yaptı? Tabii, fark ettim. Kaşlarını bir şey sorar gibi kaldırdı. Nasıl? Hipnotik rahatlamanın çok belirgin işaretleri vardır. En önemlisi yüz yapmacıklıktan soyunur. Bunu biraz açar mısınız? Uyanıkken her insan yüzüne hakimdir. Yüz kasları uyumlu çalışır. Bakışlar, dudaklar kontrol edilir. Ama hipnoz altında bunlar olmaz. Dudaklar aralık, çene düşük, bakışlar boştur. Tam olarak tarif edemez ama bilirsiniz işte. Raporlarınızı okudum dedi. Hipnoz grubunuz yalnızca kurbanlardan, eziyet görmüş insanlardan ibaret değil. Başkalarına eziyet etmiş insanlar da var. İki tür insanda da bilinçaltının işleyişi aynıdır. Ve? Yani şimdi siz? Sabırlı ol Maya. Ve grup terapisi bağlamında bu önemli bir deneyim imkanı verir. İlginç diye not aldım Aya, buna geri döneceğim ama şu anda sormak istediğim failin hipnoz sırasında kendini nasıl gördüğü. Kurbanın çok kez failin yerine başka bir şeyi, örneğin bir hayvanı koyduğunu ileri sürüyorsunuz. Faillerin kendilerini nasıl gördüklerini inceleyecek zamanım olmadı. Bu konuda spekülasyon yapmak istemem. Başını yana eğen Maya, ama bir fikriniz var değil mi diye sordu. Bir hastam var. Susup Yusuf Persson'u düşündüm. Yalnızlığını kendisinin yarattığı korkunç bir ağırlık gibi taşıyan adamı. Ne diyecektiniz? Hipnoz sırasında bu hastam bir avcı kulesine dönüyor, sanki bir tüfeğin yönetimi altına giriyor. Karacaları vuruyor ve oldukları yerde bırakıyor. Hipnozdan çıktığında karacaları inkar ediyor. Yalnızca avcı kulesinde oturup dişi ayı beklediğini söylüyor. Uyanık olduğunda bunu mu söylüyor? Westerbotten'de oturuyor. Öyle mi? Ben de burada oturuyor sandım diye bir kahkaha attı. Ayı kısmı kesinlikle doğru dedim. Oturduğu yerde bir sürü ayı var. Anlattığına göre birkaç yıl önce köpeğini kocaman bir dişi ayı öldürmüş. Susup birbirimize baktık. Saat geç oldu dedim. Daha soracağım çok şey var dedi. Ellerimi iki yana açarak birkaç kez daha buluşabiliriz dedim. Maya bana baktı. Açık teninin kızardığını görünce bedenini tuhaf bir ateş bastı. Aramızda eğlenceli bir şey vardı. Ciddiyet ve gülme arzusu karışımı bir şey. Teşekkür etmek için bir kadeh içki ısmarlayabilir miyim? Güzel bir Lübnan barı. Telefonum çalınca durdu. Özür dileyerek telefonu açtım. Eric. Ayan Simone'ydi. Sesi gergindi. Bir şey mi oldu dedim. Ben arka tarafta bisiklet yolundayım. Sanırım birisi bizim eve girmiş. İçim ürperdi. Kapımızın önüne bırakılan o eski ceza sopasını düşündüm. Simone'nin yutkunduğunu duydum. Çocuk sesleri geliyordu. Belli ki Simone futbol sahasının yakınlarında bir yerdeydi. Bir düdük sesi ve çığlık duyuldu. O neydi dedim.
Yok bir şey. Okul çocukları dedi Simone. Eric, Benjamin'in balkon kapısı açık. Penceresi kırılmış.
Göz ucuyla Maya Spartling ayağa kalkıp gideyim mi diye kapıyı işaret ettiğini gördüm. Başımı sallayıp özür dilerim der gibi omuzlarımı siliktim. Maya sandalyeye çarptı.
Yalnız mısın diye sordu gürültüyü duyan Simone.
Evet dedim. Neden yalan söylediğimi bilmeden. Maya el sallayıp çıktı ve kapıyı sessizce kapattı. Parfümünün kokusunu hala alabiliyordum. İçeri girmediğin iyi olmuş dedim. Polisi aradın mı?
Eric sesin çok tuhaf geliyor. Bir şey mi oldu?
Şu anda evimizde bir hırsız olabileceği gerçeğinden başka mı demek istiyorsun? Polisi aradın mı?
Evet babamı aradım.
İyi.
Hemen geliyorum dedi.
Evden uzaklaş Simone.
Bisiklet yolundayım.
Evi görebiliyor musun?
Evet.
Eğer sen görebiliyorsan içeride biri varsa o da seni görüyordur.
Abartma ama dedi.
Lütfen Simone futbol sahasına git. Ben hemen geliyorum. 27. ayrımın sonu. Sayfa 389.